Ayrım 11.
Halikarnas balıkçısı. Kancay. Köylüler çingene karısı Kancay'ı dağ başında bir kaya üzerinde ölü buldular. Pis Kıpti karısı Müslüman mezarlığına gömülmez dediler. Hatta upuzun mezarın başına bir kayrak taşı çaktılar. Üzerine çingene Kancay'ın ruhuna Fatiha diye yazdılar. Gözleri birçoklarının sandıkları gibi yalnız turp ve havuç dolu köylülerden değillerdi. Kancayı da kendilerini ezmekte olan bir kuvvete meydan okuyan bir insan görüyorlar ve dıştan çingene karısı derken içten ona bir yakınlık duyuyorlardı. Kancay 70'ini aşkın, uçurum gibi yalçın bir insandı. Asıl adı Ay idi. Çocukluğundan beri genç kalmaya o kadar alışmıştı ki güneş yanığı bumburuşuk yüzüne rağmen ona genç lakabı takıla kaldı. Genç Ay diye tekrarlana tekrarlana adı Kancay olmuştu. Hürriyet, adalet, masavat lafları mermerler üzerine oyulur. Kitapların beyaz kağıtlarının üzerine kara kara yazılır, hele para pul üzerine basılarak geçer akçe diye elden ele dolaşır. Kancay hürriyet lafına hiç ağzını almaz, hatta o lafın manasını bile bilmezdi. Fakat Kancay'ın gönlü hürriyetin ta kendisiydi. Hür olmaksa ancak Parslar, yaban kedileri, kartallar ve atmaca ile şahinler gibi yaşamakla mümkün olduğu için Kancay da abileri olan dağların ve kız kardeşleri olan ağaçların teşkil ettikleri kalabalık aileyle birlikte kana kana hür olarak yaşıyordu. Esmer ve yaşlı parmaklarıyla sepet örer satardı. Bulursa yer, bulmazsa başına demet demet yabani çiçekleri takar, ahlat, böğürtlen, koca yemiş, mersin gibi şeylerle idare olur, şikayet etmezdi. Dilenmek şöyle dursun, köylüleri ortakçı diye kullanan mal mülk sahipleri onun dimdik boynuna tarlalarının iş boyunduruğunu vuramazlardı. İş görmek, yaratmak isterdi. Fakat hürriyetini tasarruf ve temlik edicilerin şerrinden korumak için sarf ettiği can ve hayatın neresi artıyordu ki yaratıcılığa versin? 70 bu kadar yıl önce bir gece dağda tek başına yürürken Kancay'ın anasının sancısı tuttu. Tam o anda Ay dağ ardından çır çıplak fırladı. Dağlar karanlıklardan sıyrıldılar. Karlar gibi ağardılar. Kadın Ay'a galiba çoğalıyorum diye bağırdı. İki koluyla iki ağaç kütüğünü kavradı ve çömelerek dizlerini topraklara dayadı. Dağlar hem anasının dudağından kopan çığlığıyla hem de yeni doğan çocuğun sesiyle angılandılar. Böylece dağ neşe ve gülüştü. Büyüdükçe kelebek, kuş ve kırlangıç oldu. Çünkü kuş kanadıyla, Kancay da şarkılarıyla uçardı. Gönlü yükselir ve musikinin baş döndürücü şahikasına varınca oradan görünmedik uzak istikbal alemleri görürdü. İşte onun asıl yurdu oralarıydı. Bir türkü vatandan müjdeydi. Çünkü gönlü şarkısı ve şarkısı da vatanıydı. Kancay kendine hiç aynada bakmazdı. Fakat ona gülen dudaklarda ve ona bakan gözlerde görürdü. İçi içine sığmayan sayısız sevinçleri ve gülüşleri vardı. Onları etrafına dağıttıkça hapishaneden kurtulurcasına sevinirdi. Yolun tozu toprağı ortasında hop hop diye kendini kapıp koyuverir, yalın ayaklarını patırdatır, yolun tozuna duman attırarak pervanelerken saçlarını kara bir alev gibi savururdu. Fakir fukara, ırgat, rençper ve sürücü biraz neşe yüzü görür, yüzleri gülerdi. Dağ başında yaktığı ateşin karşısında oturarak garip garip kaval çalan çok çobanın yanına varmış, iki bacağının birbirini kovalayan ışıklarını ateşin çevresinde fır dolayı pırıldatarak yalnızlıklarına neşe katmıştı. Yılışık gözleri manalı manalı kırparak onunla konuşan bir adam çıkarsa gönlünde satmak ve satın almak yoktu ki bu şeylerden anlasın. Onlara karşı tepesinden tırnağa kadar kapkara bir hiciv parçası kesilirdi. Kendisine evlenmekten bahsedilince başka bir insanın gönlü ve gövdesi üzerinde tasarruf aklından bile geçmezdi ki başkasının kendi gövde ve gönlü üzerinde bir hakkını kabul etsin. Ama sevdiğini fırtınalı gözle ve harlayan yürekle beklerdi. Onu bir insana doğru yapyalın gönül olarak fırlatan sevgi, aşk, ihtiras ve heyecan edebiyatının demirbaş eşyasından olan mahkeme, nikah, düğün, iyi ve kötü, terbiye ve terbiyesizlik telakkileriyle hiç bulunmazdı. Delik deşik, çingene çadırları aynı yeri 10 gün gölgelemezdi. Ne Kancay ne de anası konfor düşkünü olmadıkları için buz gibi soğuk havada seyrettikleri bir grup ışığı veya ateş yağdıran bir güneş altında dinledikleri bir kumru ötüşü gibi yeryüzünün güzellikleri onlara bir işkence olmazdı. O kış bir dağın böğründe oyulmuş sıpsıcak bir kuytuluğa sığındılar. Karanlık bir geceydi. Kancay'ın annesi can çekişmeye koyuldu. Kancay iki eline 4 kaşık alıp şıkır da şıkır oynamaya ve şarkı söylemeye başladı. Kancay anasının varislerinin soğuk gözyaşları ve feryatları arasında çöken, dünyalıklı insanlar gibi ölmesini istemiyordu. Kadın dipdiri kızının neşesiyle kendisini almakta olan ölüme karşı peşin bir zafer kazanarak ve neşeyle meydan okuyarak öldü. Pazar kurulduğu günler Kancay bazen kasabaya uğrardı. Bir gün kasabadaydı. Pazar yerinde sergilenen renk renk şalvarlık basmalara, çeyiz ve çingillere içten gelen bir imrenişle uzun uzun baka kaldı. İçinden ben varım, hava da güzel, burada gönlü çeken süsler de çok, gel gelelim para nerede dedi. Para kazanmak için şehre taşınıp türkücülük ve çalgıcılık etti. Kızların Murat günü gelince artık kambersiz düğün olmaz demiyorlar, kancaysız düğün olmaz diyorlardı. Artık Kancay ipeklere bürünmüş, bilezik ve küpeler takınmıştı. Bir gün yine eskisi gibi pazar yerine uğradı. Yine renk renk şalvarlık basmalar, çeyizlik ve çemberlikler vardı. Hava da yine masmaviydi. Bu sefer üstelik dilediğini satın alacak parası da vardı. Ama içinden basmalar var, boncuklar var, para da var. Gel gelelim hani ya eski Kancay dedi. Yaşlarla buğulanan gözlerini uzaktaki mavi dağlara çevirdi. Ama dağlar sanki ona sırtlarını dönüyorlardı. Hatta güneşte bile dünyanın böylesine parlamaktan bıkmış, usanmış bir hal vardı. Harp patlayalı 1 yıl olmuştu. Vurgunlar vurulmuş, istifler yapılmıştı. Zengin olanlara harp zengini diyorlardı. Vur patlasın, çal oynasın eğleniliyordu. Düğün derneğin ardı arkası gelmiyordu. Kancaya para oluk gibi akıyordu. Kasabada yine yeni zenginlerin birisinin ihtiyar anası çarşı hamamına uğramış ve orada çıplak görüp ötesini berisini yokladığı kızlardan birisini kendisine sağlam gelin, oğluna da karı diye seçmişti. Servet gösterişi olsun diye kızın sandıklar dolusu çeyizi develere yükletilerek sabahtan akşama kadar sokak sokak gezdirilmişti. Bütün korkuların, ümitlerin, sevgilerin, kinlerin sebebi olan paraya ait bir göreneğe göre düğün dernek ve şenlik olacaktı. O düğünü ve şenliği de davetlilere türküleri ve göbek atışlarıyla Kancay tedarik edecekti. Çengilik elbisesini Kancay'a giydirmekte olan Fatma kız, Kancay'ın neşesizliğini gördü ve sebebini sordu. Kancay da, kıza oyna demişler, yenim dar demiş. Bol yenli giyin demişler, yerim dar demiş. Geniş yer bulalım demişler, İçim dar demiş, diye cevap vermişti. Sonra da, afatma kız, para var, pul var, ama eski Kancay nerede, diye eklemişti. Süs olsun diye değil, fakat sahibi bulundukları parayı konu komşuya göstererek, onları kıskançlıktan çatlatıp patlatmak için, davetliler bütün beşi birliklerini ve Mahmudiye altınlarını kangal kangal takınmışlardı. Düğün evinin avlusuna kilimler serilmiş ve davetliler halka olmuşlardı. Güveyin annesi pörsümüş eskimiş et yığını halinde baş sedirde kuruluyordu. Davetliler geldikçe önünde eğiliyor ve elini eteğini öpüyorlardı. O da dünyanın saygısını elde tutan bir tarihi kadim mabudu gibi oturuyor ve pırlantası düşmüş yüzük başına benzeyen boş bakışlarını etrafta gezdiriyordu. Kancaya kalkıp oynama emri verildi. Oysa neşesinin hızıyla değil yalnız kendi gövdesini fakat dağ yolunun katırcı, sürücü, ırgat ve orakçılarının da gövdelerini kuş gibi uçuran Kancay'ın ayağını kımıldatmaya bile isteği yoktu. Sanki ağır birer macun ve tutkal külçesine dönen ayakları sürünüyorlar, bir türlü yerden kopup gidemiyorlardı. Kancay angarya göbekler atarak güveyin annesinin önüne gelince koca karı cömertliği dolayısıyla değil, zenginlik gururuyla kesesini altı patlar çekercesine belinden fora itti. 5 liralık bir banknotun tersine tükürerek bir şamar şiddetiyle Kancay'ın alnına yapıştırdı. Kancay'ın bakışında bir şeyler harladı ama çarçabuk kendini topladı. İçinden de insan yolda duran bir eşeğe sataşır da eşek bir tekme atarsa kabahat eşekte olmaz ya. Madem ki para istedin, al sana para. İşte kara damgayı tükürükleyip alnına böyle yapıştırırlar, dedi. Ne var ki göreneklerin kendisine tayin etmiş bulunduğu bir rolü vardı. Göbeğini çalkalaya çalkalaya o rolü oynamakta devam etti. Dolaşıp da yine koca karının önüne gelince parayı alnından çıkardı ve kadının dizlerinin üzerine yavaşça düşürdü. Kancay'ın bu hareketini görenler, Kancay parayı azımsadı diye fiskosa koyuldular. Güvey anasının da çenesi öfkeden tir tir titriyordu. Kancay yine önüne gelince bu sefer 10 liralık bir banknotun ardına ''Hak tu'' diye tükürerek Kancay'ın alnına öyle bir şaklattı ki Kancay az kalsın arkaya düşecekti. Koca karı aynı zamanda ''Ihcık çingen karısı'' diye homurdandı. Kancay'ın aklı başından gitti. Sahnede oynarken apansız rolünü unutan bir aktöre döndü. Artık oyuncu değil, çingene Kancay'dı. Koca karıya tabanca gibi patlayan bir şamar attı. Sağ eliyle sol kolunun yenini yırtarak altını sildi. Yenini de parayı da gerdanlık küpe ve bilezikleri de suratına çarptı. ''Aa, aa, aa! Hafize Hanım'ı şamarladı. Vay gidi nankör çingene karısı!'' diye bütün düğün evi altüst oldu. Her taraftan başına üşüştüler. Dağ yollarının karısı karşılarında kapkara dikili verdi. Havuzun ortasına atılan bir taşla su halkalarının yayılarak açılmaları gibi misafirler de Kancay'la kendi aralarına mümkün mertebe çok mesafe koymaya bakıyorlardı. Avluda çıt yoktu. Nasıl ki dağ ayısı vurulduğu zaman avcı ayıya bak kaçıyor diyemesin diye cömertçe ateş menzili bağışlayarak yavaş adımlarla çekilirse o da mağrur kalçalarını sallaya sallaya ve ayaklarını sürçe sürçe kapı eşiğini çiğneyip çıktı. İşte ondan sonra onu artık kasabada gören olmadı. İzmir'de, Gazi Emir'de çekirdeksiz üzümlerini kurutmakta olan Elif kıza fal açıp gelecek harmandan önce gelin olacağını müjdelemiş olduğunu, incirlerin balları damlarken bahçesini su yollarına onarmakta olan Hasan dayı yanında geçip aydın yolunu tutmuş olduğunu, güneş toprakları kireç ocağı gibi kavururken gölgelerine sığınan Balat Ovalı orakçılar Menderes Köprüsü'nden geçmiş olduğunu, grup güneşi beş parmak dağlarını silüet halinde karartırken saçmayla kefa avlamakta olan Sercinli İsmail'in Bafo Gölü kenarında rastlamış olduğunu, ova rüzgarı Milas yolu üzerinde toz bulutları kaldırırken akşam sularında Akyol'a doğru gitmiş olduğunu, güneşle ısınmış yaban nanesinin soluğu dağların kalçalarından çıkan sıcak rüzgara toprağın kudretli ve esmer kokusunu katarken Varvul Ovası'nda davarlarını yaymakta olan çoban elinin onunla karşılaşmış olduğunu, Bodrum'da mimozalar sarı pomponlarıyla dolanır ve portakallarla mandalinler kar gibi ağrırken Akçalan'la Hasan amca Gökçeler yolunda şarkısını duymuş olduğunu, Datça dağlarında imbat rüzgarı palamut yapraklarını fısıldatırken tütün işleyen kadınlarının yanına çömelip onlara türküler söylemiş olduğunu, Sandırız Dağı üzerinden şafak ayak ucuna kalkarken yörük atça bacı onun mis gibi çam sakızı kokan ormanlardan geçtiğini görmüş olduğunu söyler dururlardı. Ama bunların topu da mışmışlardan ibaretti. Nerede oturduğunu ve nerede gezdiğini bilen yoktu. Kancay öleceğini anladı. Kızı yoktu ki şarkı söylesin. Kendi söyledi. Yaratılıştan aldığı gövdeyi yine yaratılışa bırakacaktı. Yaratılışın ne ve kendisinin de ne olduğunu bilmiyordu. Bir bildiği varsa güneşten hoşlandığıydı. O gün öyle parlak ve berrak bir ışık vardı ki çiçekler bütün renkleriyle yanarak boyunlarını eğiyor ve bal sızıyorlardı. Kancay da son olarak göreceği güneşe bakışını bağladı. Güneş onun için ömrü boyunca uzaklarda mavileşen dağlardı. Bahar günlerinde dere tepe harıl harıl uğuldayan Ağustos böcekleriydi. Çalıların hoşluğunda bir başına öten kuştu. Göklerin derininde yapayalnız uçan kartaldı. Ağaç gölgeleri arasında mırıldanan ırmaktı. O ırmağın kenarında içilen avuç dolusu su idi. Altın buğdayla uzayan ova ve o ovada ucralaşan şarkıydı. Denizin çakıp duran milyarlarca dalgalarıyla onu seven erkeğin el ardıyla alnında silinen teriydi. Kulağına fısıldadığı rüyaydı. Taşan sevinci ve göğsünü kabartan zaferiydi. Güneş onun gecesiydi, uykusuydu, hülyasıydı. Gönlünün, gözünün aydınlığı velhasıl günü güneşiydi. Onun için son nefesini verdikten sonra da açık gözleri güneşle parlıyordu.